Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da İnsan Bu programında kıymetli hocamız Mehmet Dinç Bey ve bendeniz İdris Topçuoğlu ile birliktesiniz. Bu hafta hocamızla gençler ve gençlerle çalışırken neye dikkat etmemiz lazım? Bu konu üzerinde konuşacağız. Bu hepimiz için kıymetli bir konu. İşverensek de kıymetli, yöneticiysek de kıymetli, anne babaysak da kıymetli ve önemli bir konu. Çünkü kuşaklara hep isim veriyorlar değil mi hocam? X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı diye. Evet. Bu kuşaklarda bir takım özellikler barındırıyorlar bünyelerinde. Yani 90'lı yıllarda doğanlarla çalışanların şunlara dikkat etmesi gerekir falan diye pek çok şey duyuyoruz, dinliyoruz, evet. Seminerlere gidiyoruz falan. Ne yapmamız lazım, neye dikkat etmemiz lazım da bu çocuklarımızı artık 2000'li yıllarda doğanlar demeye başlayacağız 3-5 sene sonra. Bunlarla daha sağlıklı hem iletişim kurarız hem de üretim yaparız. Bu konuda bizi aydınlatmanızı rica ediyoruz.
Estağfurullah. Şimdi çok önemli iki tane temel gerçeğimiz var. Bu iki tane temel gerçeğimizden bir tanesi en uzak mesafe iki insan arasındaki mesafedir gerçeği. Yani iki insan arasındaki mesafe artmaya başladıysa uzar öyle bir noktaya gelir ki İki insanın birbirini görmesi, anlaması, tanıması, iletişim kurması çok zor hale gelebilir. Hı. Maalesef özellikle gençlerle iletişimde, gençlerle ilişkide bu en uzak mesafe meselesini görüyoruz. Anne babaların ya da işverenlerin ya da öğretmenlerin çokça sıklıkla şikayet ettikleri bir konu. Hangi yolu denesem olmuyor, ne yapsam olmuyor, ne desem olmuyor diye. Demek ki araya inanılmaz büyük bir mesafe girmiş ve o mesafe bir türlü aşılamıyor. Dolayısıyla öyle kritik, öyle dikkatli, öyle hassasiyet sahibi olmak lazım ki böyle bir mesafe özellikle hiçbir insanlarımıza girmesin de özellikle gençlerle ve çocuklarla ilişkimizde ve iletişimimizde girmesin. İkinci mesele de güzel bir soru, güzel bir söz bir sürü kapıyı açar ama yanlış kötü bir söz açık bir sürü kapıyı da kapatır. Buna da dikkat etmek lazım. Yani bazen bizim için şaka olan, bizim için önemsiz olan, bizim için günlük lakırdı olan veya bizim için o kadar da ciddi olmayan meselelerle alakalı bir söz ediyoruz. Ama o gencin dünyasında bize açılmış ya da başka insanlara yönelik açılmış bir sürü kapıyı kapatmış olabiliyoruz. Dolayısıyla ne tür kapılar açıyoruz, ne tür kapılar kapatıyoruz? Bu konuda çok çok dikkatli olmak, hassasiyet sahibi olmamız gerekiyor. Bu noktada gençlerle alakalı çalışma yapan insanlara, anne babalara veya öğretmenlere çokça şeyler söylenebilir ama benim genel olarak üslubum çok şey bilmekten ziyade, çok şey bilip hiçbir şey yapmamaktan ziyade az şey bilip kesinlikle onları yapmaktan yana. Dolayısıyla bu noktada baktığımızda gençlerle çalışanlar, gençlerle ilişki ve iletişim kuranlar mutlaka şu üç tane şeyi hayatlarına adapte etmeliler diye düşünüyorum.
Şimdi hocam üç tane şey söyleyeceksiniz ve bunlar çok şey söylemektense az şeyi çok yapmak. Evet. Bunu siz sürekli söylüyorsunuz.
Evet, evet.
Az çok şeyi çok yapmaktansa az şeyi çok iyi yapmak gibi
evet,
yani.
Evet.
Az olanları çok iyi yapmak gibi. Bunun ben güzel bir şeyini de yorumunu da dinledim ve o üç şeyin ne kadar kıymetli olduğuna bir çıkarım da yapmış olalım. Hı-hı. Daha
buyurun
dikkatle
lütfen.
Dinlensin.
Tabii çok güzel olur.
Şey diyorlar mesela Kur'an-ı Kerim'de diyorlar ekseru amela ifadesini duymazsınız. Hı-hı. Ekseru amela evet. Çok çok amel edenler demek. Evet. Yani çok çok güzel iş yapanlar veya çok çok bir şeyi yapanlar.
En çok yapanlar.
Veya değil. Bu mana, bunu bulamazsınız diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de en sık görebileceğiniz kavramlardan biri ehsenu ameladır. Evet. Yaptığı işi
ne kadar güzel söylediniz. Evet.
En güzel yapanlar. Evet. Şimdi evet. Siz de diyorsunuz ki yani çok çok şeyler yapıp böyle bölüneceğine az şeyi evet. Çok yapıp onun uzmanı en iyi yapanı olun.
Aynen.
Diyorsunuz.
Yani
onun
çok
için
şeyi az yapacağımıza evet. Az şeyi çok yapalım. Evet. Çok şeyi az bileceğimize az şeyi çok bilelim. Hayatımıza adapte edelim. Evet. Çokça şey dinliyoruz, davranışa dönüşmediği sürece evet. Hiçbir kıymet yok.
Bu çok önemli bir hayat ilkesi evet. Ve bence başarı ilkesi. Kişisel anlamda da kurumsal anlamda da bu böyle. Onun için bu söyleyeceğiniz üç şey, bunu çok iyi yapmanın evet. Yoluna bakmak lazım, kıymetli. Evet, buyurun.
Bir
hocam.
De bahanesi de yok yani. Ya çok fazla söyledi, yapamıyoruz bunları
evet.
Falan demek.
Bir de tabii şimdi gençlerle nasıl iletişim diye başlasan kitap da bulabilirsin.
Tabii.
Saatlerce 100 tane madde de sayabilirsin. Evet. Ama burada bu sizin durumunuz çok anlamlı.
Tabii evet. Davranışa dönüşmezse, yürekte yer etmezse, evet. İlişkiye yansımazsa hiçbir şekilde yüzde evet. Olsa, 200 olsa bir işe yaramaz. Ama üç tane uygulanan şey insana çok mesafe kat ettirebilir. Dolayısıyla üç tane dinleyicilerimizle meseleyi paylaşacağım. Bunları yaparsak çokça gençlerle ilişkimizde mesafe kat ederiz diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi, hikayesini bilmediğimiz insanın gerçeğini göremeyiz.
Bir dakika. Hikayesini bilmediğimiz insanın
gerçeğini göremeyiz.
Evet.
Yani bir insanla ilişki kuracaksak o insanın hikayesini bilmek zorundayız. Hikaye derken nereden gelmiş, neler yaşamış, neler tecrübe etmiş, ne tür düşüncelere, duygulara kapılmış, beraber olsak bile acaba o nasıl görmüş, acaba o nasıl hissetmiş, acaba o nasıl düşünmüş, onun ağzından anlatmak lazım. Onun ağzından dinlemek lazım, onun ağzından anlamaya çalışmak lazım. Şimdi geçen gün bir grupla bir araya geldim, eğitimci grubuyla. Dedim ki sizinle ilk kez bir araya geliyoruz dedim. Gençlerle de çalışıyor bu grup. Sizinle ilk kez bir araya geliyoruz dedim. Kendinizi bir tanıtır mısınız dedim. Bunlar işte ben şurada doğdum, bu okulu bitirdim, şunu yaptım, bunu yaptım, şuradan mezun oldum, şu işi yaptım, şu kadar tecrübem var, bitti. Biyografik bilgi. Hiçbir işe yaramaz. Onunla alakalı hiçbir şey bilmiyorum.
Evet.
Yani çok biyografik, çok temel bilgi. Bir sürü insan o okuldan mezundur ama sen nasıl bir insansın? Hiçbir fikrim yok. Bir sürü insan şu kadar tecrübelidir ama sen nasıl bir tecrübeye sahipsin? Hiçbir fikrim yok. Bitti. Dedim ki ya dedim, bu böyle olmayacak. Kendinizi anlattınız, şimdi gerçek kendinizi anlatın dedim. Bu sefer yine şunu severim, yürüyüşü severim, kitap okumayı severim, zıplamayı severim, hoplamayı severim. Yine genel geçer şeyler söylediler. Herkesin aklına gelebilecek şeyler söylediler. Veya kendilerini göstermek istedikleri gibi gösterecek şeyler söylediler. Ondan sonra dedim ki peki dedim, bunu da dinledik. Şimdi bana dedim hikayenizi anlatır mısınız? Ne demek dediler? Yani başka birisinin hayatını anlatır gibi. Şurada doğdu şu arkadaşımız, şunları yaşadı, bunları gördü, bunları tecrübe etti, şöyle hissetti. Hikaye anlatır gibi bana kendi hayatınızı anlatın dedim. O zaman gerçek malzeme çıktı. O zaman onları tanımam mümkün oldu. O zaman neler yaşamışlar, onları gördüm. Mesela bir tane arkadaşımız şu üniversiteyi bitirdim, şu yüksek lisans yaptım, şu tecrübeyi kazandım falan diye kendini tanıttı. Biraz daha kendini tanıt dediğimde işte şunu yapmayı seviyorum, bunu yapmayı seviyorum dedi. Hikayeni anlat dediğimde İlkokulda yaşadığı zorlukları, ortaokulda yaşadığı travmayı, lisede yaşadığı zor problemleri, ne tür badireleri atlattığını ve nasıl bu noktaya geldiğini, üniversitede nasıl değiştiğini, niçin şu anda yaptığı işi seçtiğini, niçin gençlerle çalışmayı seçtiğini çok güzel bir şekilde anlattı. Ama ben lisede yaşadığı problemleri, ortaokulda yaşadığı travmaları, ilkokulda atlattığı badireleri bilmesem o insanı tam olarak anlayamam. Dolayısıyla gençlerle iletişim ve ilişki kurarken biz hayatının bir parçasını görüyoruz. Ne kadar tanıyorum desek de esasında onları tam olarak tanıyamıyoruz.
Evet.
Dolayısıyla onların hikayelerini bilmeden bugünkü gerçekliklerini, bugünkü davranışların arkasında yatan asıl sebepleri, faktörleri, amilleri, düşüncelerin arkasında yatan yönlendirmeleri anlamamız mümkün olmaz. O yüzden mutlaka ama mutlaka gençlerin hikayelerini öğrenmeye çalışmak lazım. O hikayenin içerisinde kahraman olarak ne yapmış, neler yaşamış, neler düşünmüş, neler hissetmiş, etrafında kimler varmış. Yani bütün hikayelerde bir tane baş kahraman vardır, etrafında bir sürü insan vardır. Baş kahramanın başından bir sürü olaylar geçer. Baş kahramanın içinden duygular, düşünceler geçer. Bu baş kahraman alıp karşımızdaki insanı, onun hikayesini geniş geniş, uzun uzun dinleyip anlamaya çalışmak lazım. Bu birinci meselemiz. Gençlerle çalışırken hikayelerini bilmek zorundayız. Onları anlattırmak zorundayız. İkinci mesele, dinleyemezsek konuşamayız. Gençlerle ilişki kuracaksak önce konuşalım mı dinleyelim mi? Önce dinleyeceğiz. Önce dinleyeceğiz. Dinlemeden konuşmak yok. Ve dinlerken de cevap vermek için dinlemeyeceğiz. Dinlerken de sabırsız bir şekilde bir an önce konuşma sırası bana gelsin diye dinlemeyeceğiz. Dinlerken de dinliyor gibi yapmayacağız. Bütün bedenimizle dinleyeceğiz. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de bütün büyüklerinde dinlerkenki usulleri bu. Bütün varlıklarıyla dinlemek. Büyükler derler ya, can kulağıyla dinlemek. Gerçek normal kulakla değil, beden kulağıyla değil, can kulağıyla dinlemek meselesi. Öbür türlü numaradan dinlediğiniz zaman, dinliyor gibi yaptığınız zaman, kafanız başka yerde olduğu zaman, dinlerken başka bir şeyle uğraştığınız zaman ya da cevap vermek için dinlediğiniz zaman herkes anlar, gençler biraz daha uyanık, biraz daha iyi anlıyorlar ve anlatmak istemiyor. İyi bir dinleyici bulamayan anlatmak istemez. Bununla alakalı dinlemek meselesi çokça atladığımız bir konu. Mesela Türkçemizde Güzel konuşmayla alakalı bir sürü kitap vardır. Güzel dinlemeyle alakalı hiç kitap yok. Güzel konuşmayla alakalı bir sürü eğitim verilir. Güzel dinlemeyle alakalı hiç eğitim verilmez. Hitabetle alakalı beceri beklenir. Dinlemeyle alakalı beceri aranmaz. Halbuki dinlemek konuşmaktan daha büyük bir meseledir. O yüzden büyüklerimiz diyor ki, dinleyen konuşandan arif gerek diyor. Ben bir söyleyeyim, sen iki anla diyor. Dolayısıyla dinlemek apayrı bir mesele. Gençlerle çalışacaksak hazır olmamız gereken en önemli meselelerden bir tanesi, kendimizi geliştirmemiz gereken en önemli becerilerden bir tanesi dinleme becerisidir. Dinlemezsek konuşamayız. Ve hiç önemli değil, gençler saçma sapan konuşabilirler, anlamsız konuşabilirler, yersiz konuşabilirler. Kesmeden, bölmeden dinleme sabrımız da olması lazım. Zaten bizden önce söylediğini kendi duyuyor. Ve kendisi de anlıyor bir süre sonra anlamsız konuştuğunun, saçma konuştuğunun. Bizim düzeltmemize gerek kalmadan o kendi kendini düzeltiyor. O yüzden bir şey söyledi, hemen düzeltme telaşına girmeyelim. Geçen gün bir dostlarla yemek yiyoruz. Çok böyle tecrübeli, bilgili, önemli insanlar. Onlardan bir tanesi çocuğuyla beraber gelmişti. Çocuğu genç, üniversite öğrencisi, bir delikanlı. Konuşuyor ama anlamsız konuşuyor, saçma konuşuyor, yanlış şeyler söylüyor. Neyse, bir süre sonra grup koptu, onu dinlememeye başladılar. Anlamsız konuşuyor diye. Babası utandı. Ya tamam, saçmalama artık falan dedi. Ama ben dinlemeye devam ettim. Dinliyorum. Dinledim. Ara ara tabii ben de öteki sohbetlere katıldım. Bütün gece yemek yedik beraber, oturduk sohbet ettik. Arada öteki sohbetlere falan katıldım ama o konuştukça ben dinledim. Konuştuğu zaman dinledim. Ayrılırken dedi ki, ya Mehmet abi kusura bakma, bugün çok saçmaladım ama idare et beni dedi. Kendisi de farkında ama ilişkimiz değişti ondan sonra. Yani evet. Kendisi saçmaladığının farkında, anlamsız konuştuğunun farkında ama dinleyen buldu, konuştu, düzeltir. Ama bizim ilişkimiz değişti. Benimle olan ilgili algısı değişti çocuğu. Niye? Dinlediğim için hiçbir şey de demedim. Yani şu doğru, bu yanlış, o ne kadar güzel konuşuyorsun, ne kadar haklısın da demedim. Sadece dinledim, anlamaya çalıştım. Dolayısıyla gençlerle çalışırken, gençlerle ilişki, iletişim kurarken ne olur? Ne olur dinleyelim? Dinlemezsek olmaz. Dinlemeden olmayacak. Dolayısıyla dinleme, çokça ihmal ettiğimiz, gençlere karşı hiç sabır göstermediğimiz, daha çok bizim konuştuğumuz, onların az konuştuğu bir mesele. Halbuki tam tersi olması lazım. Biz az söyleyelim, onlar çok anlarlar. Çok söyleyince çok anlamıyor insanlar. Az söyleyince çok anlıyor. Yine deminki meseleye geldik. Evet. O yüzden biz az söyleyelim, onlar çok söylesin, onları çok dinleyelim, onlar daha çok konuşsunlar. Hatta biz konuşmadan önce muhakkak ama muhakkak onlar konuşsunlar. Öbür türlü sıkıntı yaşarız. Bizim sözümüz onlara ulaşmaz, bir sürü engel çıkar. Dolayısıyla ikinci mesele, dinleyemezseniz konuşamazsınız. Dinleyeceğiz. Dinledikten sonra sıra konuşma sırası bize gelecek. Ama konuşma sırası varsa öncelik gençlerimizin, çocuklarımızın. Üçüncü meselemiz, göstermezseniz göremezsiniz. Bir davranış mı bekliyoruz gençten? Önce biz göstereceğiz. Güzel. Bir duruş mu bekliyoruz, bir tavır mı bekliyoruz, bir alışkanlık mı bekliyoruz, bir tarz mı bekliyoruz? Önce o davranışı bizim göstermemiz lazım. Öbür türlü biz göstermezsek gençlerden beklememiz, görmemiz mümkün değil. Bu noktada da çokça bahanelerle karşılaşabiliyoruz. Ne tür bahanelerle karşılaşıyoruz? İşte bizden geçti. O genç, o öğrenebilir, o yapabilir. Bizim böyle bir imkanımız var mıydı? Bize anlatan mı vardı? Bize öğreten mi vardı? İşte bizim için artık çok geç. Ben evimi kurmuşum, işimi bulmuşum, yuvamı yapmışım. Benim hayatım oturmuş. Artık sende sıra vesaire diye. Bu tamamen tembelliğin mazeretleri. Bu tamamen insanın kendisinden ümidini kesmesinin mazeretleri. Halbuki hepimiz bir şey istiyorsak gençlerden, çocuklardan, davranış anlamında, tavır anlamında, duruş anlamında önce bizim ona sahip olmamız lazım. Biz sahip olmadan, biz onu davranış olarak göstermeden görmemiz de mümkün değil. Ve çok bildiğimiz bir şey var, çok temel bir bilgi. Sözden ziyade etkili olan, tesirli olan şey davranıştır. Bizi çocuk, genç yaparken görecek ki ondan sonra biz yapmasak bile, affedersiniz biz söylemesek bile genç onu yapar hale gelir. O davranışı gösterir hale gelir, sindirmiş olur. Ama biz hiç göstermeden, biz o davranışı edinmeden, o alışkanlığı edinmeden gençten beklesek, yapması konusunda ısrar etsek, o kadar söylesek, cezalar versek hiçbir şekilde uzun vadeli tesir etmez. Kısa vadede gözünü korkutabiliriz. Kısa vadede ezbere yapar hale getirebiliriz ama uzun vadede o gencin, o çocuğun alışkanlık haline getirip o davranışı sindirmesini, tekrar etmesini sağlayamayız. Dolayısıyla mutlaka ama mutlaka hangi davranışı, hangi yaşam tarzını, hangi alışkanlığı gençlerden, çocuklardan bekliyorsak önce bizim onu yapmamız lazım. Zaten beklentimiz çok absürt şeyler değiller. Mesela bir gençten, bir çocuktan biz daha çok ne bekleriz? İşte nazik olmasını bekleyebiliriz. Yani biz nazik olacağız o zaman. Rica etmesini bekleyebiliriz, emretmesini değil. Biz rica edeceğiz. Yani çocuğumuz bize emrettiği zaman biz bozuluyorsak biz de ona emretmeyeceğiz. Çocuğumuz nazik olmadığı zaman, kaba olduğu zaman biz onu düzeltiyorsak biz de nazik olmaya çalışacağız. Düzeltildiğimizde bozulmayacağız. Şimdi anne babalar çok bozuluyor çocuklar. Sen niye böyle diyorsun dediğinde. Diyorsun ama deme, çocuğa bunu dedirtme yani. Veya çocuktan disiplinli olmasını bekliyorsak biz de disiplinli olacağız. Kitap okumasını bekliyor. Mesela bu çok klasik bir şey. Kitap oku. Oğlum kitap oku. Bu çocuk hiç kitabı sevmiyor. Sen ne kadar seviyorsun kitabı? Yani. Sen ne kadar kitap okuyorsun? Yani. Veya çocuğum hiç sorumluluklarını almıyor. Sen ne kadar kendi hayatınla alakalı sorumluluklarını alıyorsun? O kadar niyet ettiğin, yapmak istediğin, bir türlü başlayamadık dediğin şey var. Niye başlamadın? Dolayısıyla konuşması kolay, yapması zor. Bizim için zor, çocuklar için, gençler için daha da zor. Ama bizim gençlerden beklentilerimiz fazla, çocuklardan beklentilerimiz fazla. O kadar fazla ki kendimizden o kadar beklentimiz yok.
Ya zaten kendi başaramadığımız, yapamadığımız iyi ve güzel şeyleri çocuklarımızı bir proje gibi görüp onların yapmasını ve başarmasını istiyoruz.
O kadar önemli bir şey söylediniz evet, ki. Evet. Hakikaten büyükler kendi başaramadıklarını, beceremediklerini, yapamadıklarını gençlerin yapmasını bekliyorlar. Biz yapamadıysak onlar nasıl yapsın? Evet. Önce kendi hayatımızda yapacağız. Evet. O yüzden kendimizle alakalı ümidimizi kesmek yok. Kendi hayallerimizi başkasına yaşatmak yok. Ya. Kendi kurallarımızı başkasında uygulamaya başlamak yok. Önce kendimiz yapacağız, adım adım yapacağız, az az yapacağız, yavaş yavaş yapacağız ama illaki yapacağız. Sonra genç bizden daha hızlı gidebilir, daha çabuk öğrenebilir, daha iyi ilerleyebilir. Olur, bunu bekleyebiliriz. Ama biz hiç yapmadan karşı taraftan beklememiz hiç anlamlı değil, hiç gerçekçi değil ve hiçbir etkisi de olmuyor. Dolayısıyla gençlerle alakalı mutlaka göz önünde bulundurmamız gereken üçüncü gerçeğimiz de göstermezsen göremezsin meselesi. Ben böyle kısa cümle halinde söyledim ki akılda kalsın ama yine müsaadenizle tekrar etmiş olayım. Birincisi, hikayesini bilmediğimiz insanın gerçekliğini göremeyiz. İkincisi, dinleyemezsen konuşamazsın. Üçüncüsü, göstermezsen göremezsin meselesi. Bu üç tane meseleye gençlerle çalışmalarımızda dikkat edersek, gençlerle ilişkimizde, iletişimimizde dikkat edersek, ilişkimizin şeklinin, renginin, gidişatının değiştiğini çok ciddi, net bir şekilde görmüş olacağız. Ama tam tersini yaparsak, o zaman çok büyük sıkıntılar yaşamamız mukadder olur. İlişkimizin bozulması ve aramıza dağların girmesi çok fazla mümkün olur. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten genel olarak yapılan hatalar da bunlar. Evet. Mesela anne babaya bakıyoruz. Anne baba genelde sonuçla ilgileniyorlar. Yani. Genç bir noktaya gelmiş.
Süreç yok.
Ama o noktaya nasıl gelmiş, hikayesine o süreci muhakkak bilmek gerekiyor. O süreci bilmeden sonuçla alakalı yaptığımız, davrandığımız her şey bizi yanlışa götürmesi ihtimali çok yüksek olan şeydir. Genelde de biraz o hikayeyi anlasak, biraz o hikayeye kendimizi adapte etsek, görürüz ki biz o sonuçtan daha ileriye gidebilirmişiz.
Yani hocam bir de tabii şey de çok önemli. Bugünkü dünyada anne babalar rollerini başkalarına paslıyorlar. Vermeye çok hevesli.
Evet.
Çok hevesli. Yani çocuğumu ben para vereyim, okula yollayayım. Hı hı. Ödevini, ahlakını, bilmem nesine hiç karışmam. Evet. Aman bana ödev vermeyin, yollamayın. Yazın başka bir okula yollayayım. Kışın başka evet. bir okula yollayayım.
Akşam i̇şte, başka hoca gelsin.
Akşam başka, başka bir hoca gelsin. Sen ne yapıyorsun?
Tabii.
Sen necisin?
Tabii.
Yani bu öyle bir şey ki siz bunun uzmanı olduğunuz için ben hani açmak için sadece söyleyeceğim birkaç şey. Yani burada anne babanın vereceği de bir öğretmenin vereceği veya bir başka koç diyorlar, bir şeyler diyorlar işte bir sürü tabirler var hocam biliyorsunuz. Onların vereceği arasında çok fark var. Hı hı. Yani şöyle görüyoruz, ya bu çocuklar çok güzel bir fıtratla dünyaya geliyorlar. İşte videolar paylaşılıyor. bebek yaşındaki çocukların birbirini desteklemesiyle alakalı, daha iyilik nedir falan hiçbir şey bilmeyen, telkine açık olmayan çocukların doğaçlama olarak kardeşine bir mamayı uzatmasının bir videosu vardı. Böyle geliyor bu çocuk. Bunun ilk öğretmeni anne babası.
Evet.
İkinci öğretmeni okulu.
Evet.
Hatta okulundan önce mahallesi.
Evet.
Sosyal çevresi. Üçüncü öğretmeni okulu. Ya bu çocuğu bu hale bu üç enstrüman getiriyor. Yani ve burada birinci etken anne baba.
Tabii. Doğru, ilk yıllar anne babayla geçiyor ya da geçmiyor.
İlk doğru cümlesi anne baba, düğmesi anne baba. Evet. Yani burada rollerimizi de, yani benim vereceğimi bir başkası veremez, onun vereceğini de ben veremem. Ayrı bir mesele tabii bu. Buraya da belki biraz dikkat etmek lazım sanki, değil
tabii
mi hocam?
Tabii. Şimdi bir nokta çok önemli. İnsanlar kendilerini tanımlıyorlar.
Evet.
Özgeçmişlerini yazıyorlar.
Evet.
İşte şudur, budur, evli ve iki çocuk babasıdır diyor. Yani baba olmayı, anne olmayı kimliğinin bir parçası haline getiriyor.
Evet.
Bu kötü bir şey değil, bilakis güzel bir şey. Ama burada dikkatli üzerinde durmamız gereken bir şey var. İnsanın bir 24 saati var. Bu 24 saat içerisinde uykuya ayırdığı vakit var.
Evet.
İşe ayırdığı vakit var. Yemeğe, içmeye, ibadete ayırdığı vakit var. Anne babalığa ayırdığı vakit var. Anne babalığa ayırdığı vakit çalıştığı vakit değil. Veya beraber akşam yemeği yedikleri vakit değil. Anne baba olarak o çocuğun dünyasında yer aldığı vakit. Anne baba olarak çocuğunu dünyasına koyduğu vakit. Zihnine, kalbine koyduğu vakit. Acaba anne baba olarak çocuğun dünyasına ne kadar girdi? Anne baba olarak çocuğunu dünyasına ne kadar aldı? Ya ben anne baba demek zaten 24 saat aklımda, gönlümde. Hikaye. Değil, değil. Hikaye hakikaten. Gerçekten çocuğun bunu ne kadar hissetti? Çocuğun senin dünyana kadar girmeyi başardı? Yani çocuğa 24 saatin sonunda sorsak, bugün annenle babanla ne paylaştın, ne konuştun, ne anladın, ne kadar yer verdiler sana? Bunu bir dinlemek lazım. Gençler için daha da fazla bu. Çocuklukta yine biraz daha ama ilerledikçe yaş hepten kopuyor. Bununla alakalı eğitimcilerin çok verdiği bir örnek var. Diyorlar ki anne baba anaokuluna çocuk başladığında çocuktan hiç, okuldan hiç ayrılmıyor. İlkokulda şey yapıyor, ziyarete geliyor, şey yapıyor, konuşuyor vesaire öğretmenle, veli toplantılarına geliyor. Lisede hiç okula gelmiyor. Üniversite zaten kayıp. Yani süreç içerisinde çocuktan uzaklaşma, ilgiyi azaltma, dikkati azaltma, beraber geçirilen vakti azaltma var. O yüzden gençler önce, çocuklar sonra diyorum. Gençler ve çocuklar diyorum. Çünkü gençlerle ilişki ve iletişim biraz daha sorunlu gidiyor. Çocuklarla ilişki ve iletişim biraz daha çocukların alttan almasıyla veya daha yönetilebilir, istediğimiz gibi olmasıyla idare ediyoruz da, gençleri idare etmekte, gençlerin gönlünü hoş tutmakta, onlara sesimizi duyurabilmekte çok büyük problemler yaşıyoruz. O yüzden bizim hayatımızı onlar yaşamayacak ve hakikaten anne baba olarak onların dünyasında ne kadar yer aldığımızı, ne kadar onlara yönelik gerçekten anne babalık yaptığımızı bir değerlendirmemiz lazım. Öğretmenlik yaptığımız değil, öğretmenlik yapmak başka. Hocalık yaptığımız değil veya işte patronluk yaptığımız değil. Mesela geçen bir tane danışanım dedi, ben dedi hayatım boyu babamla hiç dertleşmedim dedi, hiç. Hiçbir derdimi anlatmadım dedi. Hala da anlatmam dedi. Ona dedi ben siz derim dedi, sen de demem dedi. Hiçbir şey, düşüncemi, duygumu ifade edemem. İlişkimiz biraz patron-işçi ilişkisi gibidir. O söyler ben yaparım. Başka da bir şey diyemem dedi. Böyle bir ilişki iki taraf içinde ne kadar sağlıklıdır? İki tarafta nasıl benim evladım var, benim babam var diyebilir? Büyük soru işareti. Dolayısıyla böyle olmasın için özellikle anne babalığı, özellikle gençlerle çalışmayı, gençlerle çalışan öğretmenlerimizi tekrar bir düşünmeye davet ediyorum ben. Kendi rollerini, kendi konumlarını, kendi pozisyonlarını tekrar bir sorgulasınlar. Çocukların dünyasına hakikaten neye karşılık geliyorlar? Karşılık gelmeleri gereken nokta bu mu? Doldurmaları gereken çocuk dünyasındaki boşluğu gerçekten doldurabiliyorlar mı? Onu bir ölçmeleri, tartmaları önemli diye düşünüyorum. Söyledikleri söz gencin kulağından giriyor ama kalbine gidiyor mu? Ona bir bakmaları lazım. Veya gencin söylediği sözler kendi kalplerine gidiyor mu? Yoksa onlar da artık sadece beni bakamatik olarak görüyor noktasına mı geldiler? Bu da en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi.
Eyvallah.
Anne babalar diyorlar ya beni bankamatik olarak görüyor diye. Evet. Bu hakikaten anne babalık şevkini, heyecanını öldüren önemli faktörlerden kesinlikle bir tanesi. Genç için de böyle. Genç de bankamatik anne baba istemez ki. Gerçek anne baba tabii ister. Ki. Ama süreç içerisinde bu noktaya gelmiş. O süreci bilmemiz lazım. Evet. Sonuç üzerinde yorum yapmadan önce süreci bilmemiz evet lazım.
Yani velhasıl Kerem Hocam, herkesin, anne babanın, okulun, sivil toplumun, yöneticilerin, bürokratların, devleti yöneten insanların bu konulara bir an evvel el atması gerekiyor. Evet. Sadece anne baba da, aile de bu işin içinden çıkamaz, sadece okul da çıkamaz. Hı-hı. Herkesin bu konuda biraz daha duyarlı olup, gençlerin bu dilini anlama noktasında üzerine düşeni toplumsal bir şeye ihtiyacımız var. Evet. Yani inşallah olur.
Yalnız burada ben müsaade ederseniz bir şey söylemek isterim. Şimdi şöyle bir tavrımız oluyor. Devletin de üzerine vazife düşüyor dediğimizde devlet de yapmıyor vazifesini, ben de yapmıyorum noktasına geliyoruz. Biraz daha sorumluluğumuz azalıyor gibi sanki. Evet dediğiniz nokta çok önemli. Toplumsal bir çalışma ve hazırlık içerisinde olmalıyız. Toplumsal bir dönüşüm içerisinde olmalıyız gençlerle ilişki ve iletişim konusunda ama en çok vazife anne babaya düşüyor.
Evet, evet. Yani Singapur'da da onu gördüm hocam. Geçen de paylaştım geçen hafta dinleyicilerimizle. Hı-hı. Gerçekten anne babaların, bireylerin sorumluluklarını üstlenmesi lazım eyvallah. Ama bizi dinleyen herkes bilmeli ki bu, yani Singapur'da bu gerçekten bir gündem olmuş. Herkesin gündemi olmuş ve bir toparlanma yaşamışlar eğitim hayatlarında. Hı-hı. Bizim de ülkemizde gerçekten bazı şeylerin hepimizin, herkesin birinci derecede gündemine girmesi lazım ki daha iyi mesafe alalım.
İnşallah.
Evet, programımızın sonuna geldik değerli dinleyenlerimiz. İnşallah önümüzdeki hafta farklı bir konu, farklı bir gündemle karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın efendim.